Ayrım 10, sayfa 94. Artık kendimi hayatta gözümü açacak ve aldanmayacak kabiliyette sanıyordum. 16 yaşındaydım ve kendime has bir tecrübe sahibiydim. Bu tecrübe bütün cemiyeti 3 kısma ayırıyordu. Evvela Kira ve anam gibi uysal ve muhabbetli insanlar, sonra babam gibi zalimler, nihayet Mustafa Bey'in evinden âli cenap insanlar. Dikkat etmek lazım. Oturduğum binada sevimli tavırlı satranç oyuncularına pek dikkat ettim. Okşamalarımı kabulde hayli zaman tereddüt etmiş olan kurdumu hatırladım ve onun gibi hareket ettim. Delikanlı yanaklarımı okşamak için uzanan ellerden korundum. Heyhat, öylesine korundum. Öylesine korundum ki farkında olmadan başka bir çukura düştüm. Çünkü bütün hayat benim 3 bölümüme sığmıyordu. Beyrut'un Biricik Meydanı'nda bulunan Grand Concert Variety kahvesinin tam üstünde bir oda kiralamıştım. Kahve sabahtan akşama kadar en kozmopolit bir halkla doluydu. Fakat yaklaşmaktan çekindiğim memleketin kibar kimseleri bir yana bırakılırsa bu yerin cazibesini teşkil eden variyete için tutulmuş artistler trupuydu. Erkek kadın, genç ihtiyar, güzel şekil hepsi hayatla doluydu. Kahveye gelenlerin her biri için bir nezaket kelimesi buluyorlar ve herkes bundan hissesini alıyordu. Ben de oraya devam ettiğim için bu nezaketten hissemi aldım. Bu hisse hayli biberli çıktı. Bu artistler İtalyan, Rum ve Fransızdı. Aynı otelde oturuyorlardı. Dar bir koridor üzerinde benim odamın karşısında çok iyi şarkı söyleyen bir genç Rum çifti oturuyordu. Adam hoşuma gitmiyordu ama kadın bir içim suydu. Ben de elimden geldiği kadar gizli gizli onu içtim. Tuvalet masası başına tek başına ve hemen çıraçıplak bir halde oturur. Dışarı çıktığım saatlerde kapısı daima açık bulunurdu. Bu manzaradan utanırdım ve elimden geldiği kadar gözlerimi yumardım. Fakat benden daha kuvvetli olan biri onları açardı. İşte günün birinde koridorun karanlığında karşılaşınca beni kollarına aldı. Tatlı tatlı öptü ve "Ne mahcup delikanlı, teşvik etmek lazım galiba" dedi. Bu maceradan başım döndü ve odamda kendi kendime dedim ki bir kadının delikanlıyı öpmesinden ne fenalık gelebilir, çünkü artık bir delikanlıydım. O böyle söylemişti. Elbiselerim, serbestliğim, pahalı konsomasyonlarım bunu ispat ediyordu. Yalnız aklım aksini gösteriyordu, çünkü aklımı kaçırmıştım. Fakat mantık hayatta kimi durdurabilmiştir? Bir öğleden sonra penceremden meydanda kaynaşan kalabalığı seyrediyordum. Bana acı acı Kira'nın safça hareketlerini hatırlatan aktresin oyununu, sesini ve mimiklerini düşünüyordum. Birden kapım açıldı. Şantöz içeri girdi. Korktum. "Korkma yavrum, o aşağıda büyük bir kumar oyununa daldı." Boynuma sarıldı, itiraz ettim. "Burada kalmanızı istemiyorum." Beni öperek tatlı bir sesle, "Ne, beni kovuyor musun? Bense seni seviyorum ve sevildiğimi sanıyordum" dedi. Bu hali pek de nahoş bulmadığım için yatakta onun yanında duruyordum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Beni okşayıp severken birden kapıyı açtı ve üstünde pahalı bir şarap şişesiyle kuru pastalar bulunan bir tepsiyi yakaladı. Bunları nefis buldum. Daha başkalarını getirtti. Biraz pis boğazlıktan ve daha ziyade meydan okumak için ona kafa tuttum. Ne okşamalar, ne öpüşler. Fakat ötemi belimi fazlaca karıştırdığını görünce kızardım. "Biliyor musun şekerim" dedi, "bir işe de yaramıyorsun bu yaşta." Beni sıkıntıdan kurtarmak için sözü değiştirdi. "Reaya mısın?" "Bilmem." "Nasıl olur? Hangi devletin nüfus kağıdını taşıyorsun?" "Benim nüfus kağıdım yok." "Ne? Türkiye'de nüfus kağıtsız mı seyahat ediyorsun? Fakat bu büyük ihtiyatsızlık. Seni tevkif edebilirler." Dehşete düştüm. Mustafa Bey'in polisi kapının dibinde olduğunu söyleseydiler korkum daha büyük olmayacaktı. Ondan bunu kimseye açmamasını rica ettim. Beni himaye edeceğini vaat etti. Hey gidi dünya. Demek hiçbir yerde serbestçe, himayesiz yaşamak mümkün olmayacaktı. Ve kara düşünceler yine zihnimi kapladı. Kadın parmaklarımı okşuyordu. "Ne güzel yüzüklerim var. Bana bir tanesini hediye etmez misin?" "Tabii. Himayesini vaat eden kadından bir yüzüğü de esirgeyecek değildim ya." Hayatım gene şirazesinden çıktı. Halbuki onu serbestçe tatmaya başlayalı henüz 15 gün bile olmamıştı. İstanbul'dan Beyrut'a kadar uzanan görünmez bir el gene hürriyetimi tehdit ediyordu. Fakat pek görünür ve pek daha yakın bir el bu halvetin akşamında bir aylık pansiyon bedeline muadil bir eznebi şaraplar ve kuru pastalar hesabına dayadı. Bu hesabı öderken içimden, "Giden yüzüğüm, bir de bu hesap bana hürriyetimin hasta olduğunu öğretiyor" dedi. Birkaç gün sonra bu hastalığın ne dereceye vardığını öğrendim. şantözle kocası artık ayrılmaz bir şekilde benim masa arkadaşlarım ve adeta pansiyonerlerim olmuşlardı. Bir gün bir tavla partisiyle meşgulken bir zaptiye zabit yaklaşıp sordu. Siz burada mı oturuyorsunuz efendim? Kısık bir sesle. Evet efendim dedim. Öyleyse lütfen yarın zaptiye karakoluna teşrif ederek vesikalarınızı kaydettirin. Arkadaşlarım nezaketle selamlayarak gitti. Ben yerin dibine geçmiş gibi oldum. Kadın, aldırma canım dedi. Kocam birazdan gidip memura sizi rahat bırakmasını söyler. Dostumdur. Onlara ne hararetle teşekkür etmiştim. Hakikaten artık polis beni rahatsız etmedi. Bundan duyduğum minnettarlıkla onlara şükran borcumu ödemek için ısmarladığım yemeklerden daha başka bir şekil arıyordum ki bana bizzat kendisi gelip bu fırsatı verdi. Damdan düşer gibi, oyunda talihsizliğe uğradın dostum dedi. Bana 2 lira ödünç verebilir misin? Memnuniyetle. Ertesi gün talihsizliği gene devam etti ve benden 2 lira daha istedi. Bir dahası gün aynı şey. Bir hafta sonunda talihsizliğini beni düşündürdü. Çünkü bu gidişle 3 aya kalmadan varım yoğum tükenecekti. Bu hayırlı düşüncenin akşamında 2 şişman halı tüccarının nefaketinde Şam yoluna tuttum. Arabanın bir köşesine sarsılırken hayatın çapraşıklığını düşünüyordum. Şimdi diyordum, karanlık koridorda buseler dağıtan kadınlara da dikkat etmeliyim. Şam'da hayatım baştan aşağı değişti. Allah sanki bu şehrin üzerine dünyanın 4 köşesinin bütün kurşuni ve kirli tozunu elemiştir. Girerken ruhumu orada bırakacağımı sandım. Göze çarpılmak için fakir Rum şehirlisi kılığına girmiştim. Büyük bir çerçeveye sarılmış olan eşyalarımı koltuğumda taşıyordum. Mücevherlerle altınlarımı çıplak tepsime taşıdığım kemerime yerleştirmiştim. Bu kıyafet tebdiliğinden sonra kendimi her türlü nahoş himayelerden masum hissettim. Evlerin altından geçen hakiki birer tüneli arındıran sokaklardan geçerek şehrin kadem denilen tarafında ucuz bir oda tutmaya gittim. Rumancı ucuza geceyi geçirmek için 2 kişilik bir odada yatmak icap ettiğini anlattı. Kabul ettim. Odayı görmeye ve borçamı bırakmaya giderken öteki yatakta yatan oda arkadaşımın kim olduğunu sordum. Kabaca, senin gibi biri dedi. Üzüntüm beni boğuyordu. Memleketim, kira, anam benim için ebediyen kaybolmuş, uzak karanlıklara gömülüyordu. Kökünden ebediyen koparılmış olan bense bu musibet şehirde ne arıyordum? Nasıl oluyordu hala ablamı bulacağımı ama biliyordum. Ya param tükendikten sonra hayatımı nasıl kazanacağım? Üstelik nüfus kağıdım da yoktu. Bu da ayrı bir vahim meseleydi. Beni tevkif edebilirlerdi. Kim beni hapisten çıkaracaktı? Hanın avlusunda çiçekli bir havuzun etrafında bağdaş kurmuş insanlar gevezelik ediyor, cigara içiyor, süt beyaz bir rakı içiyor ve mesut görünüyorlardı. Bu adamlar kendi aralarındaydı. Birbirlerini tanıyor, yardımlaşıyor, müşterek sevinçler ve acılar duyuyorlardı. Ya ben? Onların nazarında neydim? Bir yabancı. Bir yabancının hastalıktan veya kederden can çekiştiği odaya canı bir şey istemiyor mu diye sormak için kim girer? İnsiyaki bir hareketle tek dostum olan altınlarımın bulunduğu kemerimi elime götürdüm. Fakat altın öyle bir dosttur ki hiç üzülmeden kolayca haince gider ve ben onu tekrar kemere sokmanın yolunu bilmiyordum. Halbuki bir kira bambaşka bir şeydi. O beni asla terk etmezdi. Biz ayrılmaz 2 vücuttuk. Şehirleri ve köyleri dolduran bütün bu kalabalıklar içinde bir başka kira var mıydı? Belki. Fakat onların kendi dragomirleri vardı ve onların nazarında ben gene merakla seyredilen ve unutulan bir yabancıydım. Teselli bulmak için bir rakı istedim. Sonra bir kadeh daha yuvarladım. Yemek saati geldi. Hafif bir yemek yedim ve bir kadeh şarap içtim. Sonra bir kadeh daha ve kalbim endişeyle dolu odama çıktım. Burada 30 yaşlarında bir adam yarı soyunmuş bir halde yatağının kenarında oturuyordu. Masanın üstünde bir petrol lambası yanıyordu. 2 iskemle, temizliği şüpheli yataklar, islenmiş bir ayna, lavabo yoktu. Ona Rumca akşamlar hayır olsun dedim ve yatağımı tetkik ettim. Eski bir ahbabıyla konuşuyormuş gibi yatağı duvara bitiştirmemeli dedi. Tahta kurusu var. Bütün gece lamba yakmalıyız. Tahta kuruları, baykuşlar gibi, ışıktan ürkerler. Tahta kurusu mu? O da nesi dedim. Bu böceklerden hiç haberim yoktu. Tahta kurusunun ne olduğunu bilmiyor musun? Öyleyse bu akşam öğrenirsin. Peki ama şimdiye kadar nerede yattın ki bunu bilmiyorsun? Ben tahta kurusuz bir yatağın ne olduğunu bilmem. Bu yeni düşmandan korkuya kapılarak sordum. Tahta kurusu can yakar mı? Kayıtsızlıkla biraz dedi. Yorgun olduğum için soyunup yatmak istedim fakat o zamana kadar hiç bilmediğim bir hicap bu yabancının gözü önünde soyunmaktan beni men etti. Adam bunu anladı çünkü gidip lambanın fitilini kıstı. Ben yarı karanlıkta yorganın altına girdikten sonra kalkıp lambayı açtım. Gülerek, adeta kız gibisin dedi. Bu nazik hareketi bana emniyet telkin etti. O gece kemerimi yastığın altına sıkıştırarak oldukça rahat uyudum. Ertesi sabah tahta kurusu ısırması ne demek olduğunu gene öğrenmemiştim. Fakat oda arkadaşım bana yastığın üstündeki bir damla kan lekesini gösterdi. Adeta neşeli bir halde onun karşısında cesaretle giyindim. Avludan bağırışmalar ve kahkahalar geliyordu. Pencereden baktım. Havuzun etrafında toplanmış uzun çubuklar tüttürülerek şapırtıyla kahvelerini içen adamlar gördüm. Avlu sulanmış, süpürülmüştü. Taze bir hava ciğerlere giriyor, esrarlı, şarka has sırımtırak bir aydınlı eşyalar ve insanlar üzerinde yürüyordu. Hemen giyindim. Kalbimde uyuyan tatlı düşmanım uyandı. Yabancı adama, benimle bir kahve içer misiniz dedim. Aşağıda çubuklarımızı baca gibi tüttürerek konuştuk. İlk önce o bana dertlerini açtı. İşsiz, parasız, borçluydu. O zaman kendisine benim de bir derdim olduğunu söyledim. Nüfus kağıdımı kaybettim dedim. Bir yenisini tedarik etmenin yolunu biliyorsanız bu yardımınız için size 1 lira veririm. Mümkündür dedi usulca. Burada nüfus kağıdı tedarik eden bir arzu harcı var. Fakat çok para istiyor. Memnuniyetle sordum. Ne kadar? 4 lira. Bir saat sonra uzun beyaz sakallı bir arzu harcı hicretin bilmem kaçıncı yılında İstanbul'da doğduğumu gördüğünü, adamın stavro olduğunu, büyü itibarla da padişahımız efendimizin muti riayası olduğumu bir memurun huzurunda yeminle temin etti. Memur gülümseyerek dinledi, sonra bir kalem alarak uzun bir kağıdı güzel bir Arap yazısıyla doldurdu. İmzaladı, ihtiyarı imzalattı. Tuğrayı, Hümayun'u bastı ve bu kıymetli muskayı bana uzattı. Arzu Hacı ona bir bahşiş vermek icap eder diye kulağıma fısıldadı. Masanın üstüne 1 lira bıraktım. İhtiyar az dedi. Yine bir köşede kemerimi karıştırarak 1 lira daha ilave ettim. Dışarıda yalancı şahidin parasını verdim. Sonra arkadaşına yalnız kalınca yiyip içip gezmek için şehre dolaşmaya çıktık. O akşam ikimiz de neşeli ve sarhoş yataklarımıza girdik. Tahta kurularını umursamadan bir kütük gibi uyudum. Fakat kemerimi başımın altına idna ile saklamayı ihmal etmemiştim. Uyandığım zaman odada yalnız bulunduğumu görerek şaştım. Fakat kemerimin de bu hain ve kalpsiz dostumun da beni cebimde 3 mecidiye ve melun muska ile bırakarak birlikte sıvışmış olduğunu görünce duyduğum hayretten bambaşka bir şey oldu. Artık ağlamanın sırası değildi. Şimdi ölmeliydim. O sabah şuramda midemin üstünde peyda olan ve beni öldürmesine ramak kalan düğümü boşluğu hala içimde taşıyordum. Don gömlekle etrafta dönüp dolanıyor, sebebini bilmeden pencereden eğiliyordum. Avluda bir gün evvelki gibi aynı adamlar havuzun etrafında çubuklarını tüttürüyorlardı. Bunlar bana bir tabutun başında bekleyen mezarcılar gibi göründü. Ve miyaniki bir hareketle merdivenden inmek isterken kendimi boşluğa attım. Yüzüm kan içinde, boğulur gibi hemen ayağa kalktım. Patron ve müşteriler yanıma yaklaşınca, kemer dedim. Hepsi birden bir sürü sualler sormaya başladılar. Kemerden başka ağzımdan söz çıkmıyordu. E ne olmuş kemerine be? Başıma su döktüler. Kanlı yüzümü yıkadılar. 1-2 yudum rakı içirdiler. Hancı omzumdan tutarak beni sarstı. Hadi söyle bakalım ne oldu? Durmadan kemer diye inliyordum. Herhalde dedi. Öteki yatakta yatan ipsiz dünkü iyiliklerine teşekkür makamında kemerini çalmış olacak. Hep ayakta durmak ve yürümek istediğim için beni zorla bir iskemleye oturttu. Derin bir ısrar içinde ellerim yanlarımda sallanıyordu. Beni teselliye çalıştı. Hadi canım, bu da kederlenecek şey mi? Paranı çaldılar diye kendini öldürecek değilsin ya. Hem sanki yanıp yakılmanın ne faydası var? Kaç çeyreğin vardı? Kemer diye tekrarladım. Anlaşıldı. Artık kemerden başka bir laf çıkmayacak ağzından. Bunu söyledikten sonra hancı odama çıktı ve elbiselerimle döndü. Hadi giyin. Bir kötürüm gibi itaat ettim. Beni baştan ayağa giydirdi. Sonra ceplerimi karıştıracak nüfus tezkeresiyle parayı çıkardı. Hele hele diye bağırdı. O kadar fakir değil misin yahu? 3 mecidiyen var. Adın da Stavro. Beni dinle Stavro. Bu kadar parası olan adam aşıktan ölmez. Ne iş yaparsın? Kemer. Of, hay kemerinden başlayacağım diye kızarak bağırdı. Ve çıkardıklarını tekrar cebime koyduktan sonra giderken söyleniyordu. Herhalde o kemerde bir deve alacak paran yoktu. Öyle olsaydı burada yatmaya gelmezdi. Kemerimde bir deveden çok fazla şeyler alacak kadar servetim vardı. 83 Osmanlı altını, 3 taşlı yüzük, bir de saat. Üstüne bu servet olduğu halde işte bu hana gelmiştim. Kim demiş ki adamoğlu hayatı anlayan bir mahluktur. Zekası büyük bir işe yaramıyor. Konuşmayı bilmesi ahmaklığını azaltamaz. Fakat hemcinsin ısrabını his ve tahmin etmek hususunda ahmaklığı hayvanlarınkini de geçer. Bazen sokakta beti benze sararmış, bakışı kederli bir adama veya ağlayan bir kadına rastladığımız olur. Eğer biz üstün mahluklar olsaydık, bu adamı veya kadını durdurup derhal yardımımıza koşmamız icap ederdi. İşte ancak bu hareketiyledir ki adam olduğunu hayvandan üstün tutabilirim. Halbuki hakikat hiç de böyle değildir. Aradan 50 sene geçtiği için iskemleden nasıl kalktığımı, avludan nasıl çıktığımı, şehrin hangi sokaklarından geçtiğimi hatırlamıyorum. Yalnız şunu biliyorum ki bir otomat gibi yürüyen o vahşi bakışlı delikanlının omzuna bir tek el dokunmadı. Onunla ne bir ses ne bir insan yüzü alakadar oldu. Ve güzel bir Nisan sabahı Şam'ın Baptuma denilen gezinti yerinde kendimi işte bu şuursuz halde buldum. Beni az kalsın çiğneyecek olan bir Arap arabacının öfkesi ve küfürleriyle kendime geldim. O zaman belimi yokladım, kemer yoktu. Kalbimin avucumdaki bir kuş gibi çırpındığını ve midemden bir yumağın boğazıma çıkarak nefesimi tıkadığını hissettim. Elimi belimi her götürüşümde yüreğimi beni boğan bir korku kaplıyordu. Hep bunun doğru olduğuna, hakikaten bir haydutluğa kurban gittiğimi, artık kemerime sahip olmadığımı kendimi ikna etmek ihtiyacını duyuyordum. Rikkatli bir kalp taşıyan insanlar büyük ıstırapları içinde hakikaten felaketin gerçekten olup bittiğini, artık yapacak bir şey kalmadığına güç alışırlar. Etrafımda insanlar geçiyordu. Mesut çiftler, çocuklarını ellerinden tutmuş kadınlar, sakin ve memnun şişman adamlar. Yüzüme bakıp geçiyorlardı. Bir şey görmüyorlardı. Bir şey anlamıyorlardı. Bense ölüyordum. Yaşıma, tecrübesizliğime ve taşıdığım yüreğe göre tahammül edilmez bir felakete tek başıma katlanacaktım. Durmadan yürüyordum. Koruluktan çıktım. Çamurlu yolları ve bedevilerin harap kulübeleriyle Suriye köyleri bana, kendi vücudum gibi hayattan mahrum göründü. Gözlerim bir şeye takılmadan önce elim belime gidiyor, zihnim tekrarlıyordu. Artık kemerim yok. Ve tekrar nefesim tıkanıyordu. Eşeğe binmiş bir Arap çocuğu sallanan iki kocaman denk yükletilmiş bir deveyi yularından çekerek ağır ağır yanımdan geçti. Koca yılanlarınki gibi yayvan gözlü bir hayvanın çirkinliği beni ürküttü. Biraz ileride siyah sakallı vahşi tunç yüzlü bir bedevi atı üstüne dört nala geldi ve bana Arapça bir sual sordu. Ona ne cevap vereceğimi bilemedim. Bana Kozma'nın güzel başını hatırlattığı için üzerinde iyi bir intiba bırakarak uzaklaştı. Bir müddet sonra meskenleri iptidai olan bir köye giriyordu. Burada yere oturmuş adamlar elleri kadar ayaklarıyla da torna döndürüyorlardı. Kirli kara paçavralar giyinmiş ve birer korkuluk gibi yüzleri örtülü kadınlar başları üzerinde bezli destiler taşıyorlar. Bir yanda kirli ve cılız çocuklar küçük şeytanlar gibi haykıraşarak oynuyorlardı. Çamurdan yapılmış ve yarısı toprağa gömülü bir fırının önünde bir adam yemek tabağı gibi yassı pideler çıkarıyordu. Bir çiğ hamur kokusu burnuma çarptı. Köyden çıkmak üzereydim ki bir köpeğin bir adım geriden uslu uslu peşimden geldiğini fark ettim. Durdum. O da durdu. Göz göze bakıştık. Kurdun büyüklüğünde koyu kurşuni tüylü bir köpekti. Fakat ötekindeki haysiyet, serbest tabır ve şuurlu sükunetten zavallı da eser yoktu. Başını tevazuyla önüne eğdi ve korkudan büzüldü. Gözlerinin ifadesi kararsız, mütevazi ve telaşlıydı. Acıdım ve başını okşadım. Elimi yaladı. Müşkül pesent değildi. Fırına döndüm. 2 metrelik vererek o yassı pidelerden 4 tane aldım. Köpek bunların 4'ünü de çiğnemeden yuttu. Bir o kadar da aldım, ceplerime koydum ve hedefsiz yürüyüşüme devam ettim. Köpek eskisi gibi peşimden geldi. Karşıdan tamamıyla çorak ve çölümsü bir kumluk bahır göründü. Az zamanda yanına ulaştım ve sırtı tırmanmaya koyuldum. Fakat az sonra soluğum kesildi ve köpeğin yanında oturdum. Aşağıda ara sıra kubbe ve minareler serpilmiş, düz adamlardan geniş sağa, beyaz tozların altına gömülmüş muazzam bir mezarlık gibi göründü. Hiçbir gürültü bana erişmiyordu. Kulaklarımın ardında yaralı kalbimin şiddetli çarpıntısını duyuyordum. Gözlerim dumanlandı, Şam ve dünya silindi. Maziye bakarken anamın adını nur içinde gördüm. O kadar uzakta kalmış olan kapalı kirpiklerimin altında belirdi. hatıralarımın en karanlık anından müthiş cinayet gecesine, kaçırılışımıza kadar, geçmiş zamanın bütün o güzel günlerini en küçük teferruatta varıncaya kadar yeniden yaşadım. Birden bana öyle geldi ki benim ve Kira'nın uğradığımız felaketler o cinayeti istemiş, tahrik etmiş ve tahakkukuna vasıtalık etmiş olmamızın bir kefaretidir. Babamızın ve abimizin ölümünü istemiştik. Bu hareket büyük bir günah olmak lazımdı. Şimdi Allah bizi Kira'yı esaretle, beni felaketli bir hürriyetle cezalandırıyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 104.